Ankara, Ankara.
Ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birden bire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı.
Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı'nda böyle anlatır o tarihi dönüm noktasını. Türk ulusunun kurtuluş mücadelesi gerçekten de bir destandır. Bu destanın en can alıcı, en uzun, en kanlı ve dünya tarihinde örneğine pek az rastlanan savaşı da Sakarya Meydan Muharebesi. 23 Ağustos'ta başlayıp 13 Eylül'e kadar 22 gün, 22 gece aralıksız devam eden büyük ve kanlı bir savaştır bu. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün
"Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz."
sözleri dünya askerlik tarihine topyekün savaş taktiğiyle girer. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına giden yolu büyük taarruz açar. Savaşın izlerini barındıran topraklar Dua Tepe, Basri Tepe, Kartal Tepe, Zafer Tepe. Ankara'ya çok yakın bu alanlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nin büyük taarruzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümüne zaman var ama biz bu önemli tarihleri her zaman konuşmak gerektiğine inanıyoruz. Ankara, Ankara'da bugün tarihimizin en önemli anlarını ve bu anlara şahitlik eden toprakları konuşacağız. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi POTA Müdürü Kadim Koç ve araştırmacı yazar Necati Yalçın bizlerle bugün. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Evet, Sayın Kadim Koç, sizinle sohbetimize başlamak isteriz. Siz Sakarya Meydan Muharebesi tarihi alanları üzerinde araştırma ve incelemeler yapıyorsunuz ve alanın ilk gezi rehberi ve haritalarını çizen kişi de aynı zamanda sizsiniz. Elbette bu konuda kitaplarınız da var. Kısaca böyle tanıttık sizi ama elbette daha uzun bir tanıtıma ihtiyaç vardır. Bir ömür, bir emek, sizden dinleyelim.
Teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii kendimi tanıtmayı pek seven biri değilim ama.
Bizim için yapın bunu.
Sakarya Meydan Muharebesi ile buluşmam benim 2004 yılında oldu. 2004 yılında tayinim Polatlı'ya çıktığında bu alanları merak ettim ve alanları dolaşmaya başladım. Bir yıl sonra da 2005 yılında da Genelkurmay'ın yayınlamış olduğu bir emirle bu alanların Gelibolu'ya benzer bir gezi düzergahına dönüştürülme projesi vardı. O projede yer aldım ve merakım öyle başladı. Şunu gördüm ama biraz önce de ifade ettiğiniz gibi buraları her gün konuşmamız gereken bir alan bu alanlar. Ama ne yazık ki bu alanlarda 5713 şehidimiz olmasına rağmen 18 bin kaybımız olmasına rağmen ne bunları araştırabilmişiz, ne o alanları yeterince tanıtabilmişiz. Bunu gördükten sonra da bu alanların böyle bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu hissettim ve kendim araştırmaya başladım. Öncelikle bir gezi rehberini yazdım. Türkçe-İngilizce gezi rehberini. O bölgenin haritalarını yapmaya başladık. Ve ondan sonra da Tarihi Milli Park, Sakarya Meydan Muharebesi Milli Park çalışmasını da askeri uzman personel olarak görev aldım. Ve o görevden sonra da Milli Park ilanını 2015'te gerçekleştirdikten sonra da ayrılıp o alanlara yerleştim. Ailemle birlikte Polatlı olmama rağmen o alanlara yerleştim. Ve o alanları günümüze kadar da tanıtmaya çalışıyorum.
Ev ahalisi ne dedi bu duruma? Gidiyoruz. Evet, o yani, topraklara gidiyoruz deyince.
Tabii ki özellikle Polatlılı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız tabii buna öncelikle garipsediler. Yani gidip bir köyde herhangi bir köylü vatandaşımıza ben şehit mezarlarını arıyorum. Burada şu şehitlerimiz var, bu kadar şehidimiz var derken ilk başta şüphelendiler. Acaba bu bir definici mi diyenler de olabildi. Tabii zamanla buna alıştılar. Yani beni tanıdıkça, yaptığım çalışmaları gördükçe buna alıştılar. Ve şu anda da artık Polatlı halkıyla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onlar çünkü bir özel müzede kurdum. İlk defa o alanlarda Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi özel müzesini kurduk. Etnografya Müzesi'nin kontrolünde olan bir müze. Ve bu müzedeki olan bütün objeler vatandaşlarımız tarafından bulunup getirilen objeler.
Çok güzel. Peki Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, POTA'dan biraz söz edelim. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki o çarpışmaları, gün gün yaşananları öğrenebileceğimiz yazıyor. Tanıtım metnini okuyunca biz de çok duygulandık açıkçası. Biraz anlatabilir misiniz bize POTA'yı?
Müzeyi oluştururken aslında tanıtım merkezi Polatlı Belediyesi bünyesinde olan bir. Polatlı Belediye Başkanı da tarih öğretmeni olduğu için bu işe duyarlı. Güzel. Ve onunla birlikte böyle bir tanıtım merkezi ihtiyacının olduğunu gördük. Ve bu da aslında Türkiye'de bir model, bir ilk aslında. Kendi o tarih alanlarımı tanıtan ve tarih alanlarına sahip çıkan belediyenin bünyesinde ayrı bir birim kurulu. Aracıyla, gereciyle, personeliyle, müzesiyle, binasıyla, her şey ile ayrı bir birim. Bu birime geldiğiniz zaman da alt katında bir müze. O müzede de Sakarya Meydan Muharebesi'ni gün gün okuyabilirsiniz. Yani 22 gün, 22 gece yaşananları orada görebilirsiniz. Çok aynı güzel. Zamanda da alanda bulunan objelerin sergilendiği bir yer. Aynı zamanda da tabii bir kütüphane dokümasyon merkezimiz var. Ve bu dokümasyon merkezinde de doktora tezini yazan veya bitirme ödevlerini yazan öğrencilerimiz ve akademisyenlerimize başvurduklarında orayı açıyoruz.
Kadim Bey gayet merkezi bir yerde. Hani Polatlı bizim böyle gelip geçerken uğrayabileceğimiz bir mesafe. İçeriye gireceğiz, zaman kaybedeceğiz falan diyeceğimiz bir yer değil.
Ana yol üstünde.
Çok güzel.
Tabii ana yol üstünde hemen birinci ışıktan sonra ikinci ışıkla birinci ışık arasında.
Evet. Biraz önce saydığımız şehitlerimizin kanıyla sulanan Dua Tepe, Basri Tepe, Kartal Tepe, Zafer Tepe, Ankara'ya çok yakın, 70 kilometre uzaklıkta Yunan ordusu Polatlı'ya kadar gelmiş. Ankara'yı ele geçirmesine 70 kilometre kalmış ve burada neler yaşandığını biraz konuşalım Necat Bey. Buralar gerçekten, bu topraklar çok bizi, milli duygularımızı bir hayli ayağa kaldıran yerler aslında. Biraz bize anlatır mısınız o günleri?
Elbette anlatmaya çalışayım ama Kadim Bey biraz bahsederken onun söylemediğini ben söyleyeyim. Polatlılar o kadar sahip çıkıyorlar ki şu anda Kadim Bey'e ve o kadar güveniyorlar ki çok ciddi anlamda her tarafta bulunan malzemeler, toplanan malzemeler POTA'ya, o tanıtım merkezine akmaya devam ediyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin deposu çok dolu falan ya, şimdi aynı şey burada da olacak gibi görünüyor. Ve sürekli zenginleşiyor, sürekli etkileşim halinde. Burada yaşananlara gelince, yani hakikaten rahmetli Özakman hocamızla ne zaman bir program yapsak, ne zaman bir yerde konuşsak, o hep gençler Sakarya deyip geçmeyin. Bakın burası aslında hemen yanı başımız. Polatlı, Haymana diyordu. Bu arada Haymana'yı da analım. Sevgili Kadim Bey'in bu müthiş çıkışından sonra Haymana, ya biz de varız bu işte demeye başladı. Çünkü aslında o sıralarda, o savaşın olduğu zamanlarda Haymana var. Yer Haymana. Polatlı daha sonra bölünüp de bu özellikle de Dua Tepe dahil birkaç tepe Polatlı tarafında kalınca ve Kadim Bey burada çalışınca Polatlı Mangal Dağı gibi önemli mevziler Haymana'da da var. Ben Haymana ile Polatlı'yı Kadim Bey'den özellikle rica etmiştim. Lütfen çalışmalarınıza Haymana'yı da katın diye. Hı-hı. Sağ olsun şu anda Kadim Beyler kendileri tek başlarına hareket etmiyorlar. Hı-hı. Haymana'yı da tanıtmak için çok ciddi mücadele veriyorlar. Onun için ben bir kez de bu böyle mikrofondan Kadim Bey'e tekrar teşekkür ediyorum.
Sözünüzü unutmayın Necat Bey. Şunu da merak ettim sizi anlatırken. Ya bu çalışmalar evet halk size yardımcı oluyor ama finansman anlamında gidiyorsunuz, geliyorsunuz, yapıyor. Yani bir destek alabiliyor musunuz? Belediyeden mi destek alıyorsunuz ya da nereden?
Şu anda bütün desteği Polatlı Belediyesi sağlıyor.
Tamam.
Araç, gereç, personel, tamam. Bina, İyi, tamam. Bütün sağlıyor ama biz değişik projeler yaparak diğer kamu kuruluşlarımızdan da destek. Mesela bu yıl Ankara Kalkınma Ajansı'ndan ciddi bir destek aldık. Oranın tanıtımı için 4 tane atölye kurduk. Bu atölyelerde bu alanları temsil eden, bu alanlardaki anıtları, heykelleri falan yapan, onların minyatörlerini yapan ve heykellerini yaparak satışa sunan bir atölyeler dizisi devam ediyor şu anda.
Harika.
Aslında yalnızca şey değil, Polatlı Belediyesi değil, artık tüm Türkiye tanımaya başlayınca herkes destek vermeye çalışıyor. Tabii yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda akademik bir destek de gerekiyor buranın tanıtımı için. Bu akademik destek de işte Nedriyati Hocam gibi diğer değerli hocalarımız, silah arkadaşlarımız olan silahlı kuvvetlerde bu işe gönül vermiş insanları var.
Çok güzel.
Bunlar da bu alanlarda olan biteni okudukça, araştırdıkça bu bilgilerini bizimle paylaşıyorlar. Bu çok önemli aslında.
Çok güzel. Evet.
Neler yaşandıdan devam edin. Şimdi 22 gün 22 gece diyerek böyle bir cümlede geçiyoruz değil mi? Burada şöyle üstünde durulması gerek. Bu bir dünya rekoru. Modern savaş literatürüne baktığınızda bu kadar uzun süren bir savaş yok. Yani bununla övünmek anlamında belki değil ama evet yani biz mecbur kaldığımız için bu kadar savaştık kovana kadar. Sadece bu bile yani dünya literatüründe başka örneği olmadığına göre bu neler yaşandığını gösteriyor ama devam edelim. 100 kilometreden uzun bir cephe hattıyla bu da bir dünya rekoru. Yani şimdi hani dünya rekorları, Guinness rekorları bakar mısınız? Bunlar doğrudan sadece Sakarya Meydan Muharebesi'yle Türk tarihini, dünya tarihinin çok önemli bir parçası yapan konular. Burada siz açılışta çok güzel şiirle ve ardından açıklamayla orada bir şey geçti. Dediniz ki hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa. Mustafa Kemal Paşa bir dahi, tamam. Ama böyle durduğu yerde de bu cümleyi kurmamış. Yunan çok baskın. Sağından mı gelsem, solundan mı gelsem ve bütün askerlerine de Ankara işte şurası diyor. Biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi'nde atılan toplar birinci mecliste duyuldu. Birinci meclis dediğimiz yer Ulus bugün. Orada duyuldu. Kayseri hazırlandı. Bakın Ankara bu durumda. Milletvekillerine Kayseri halkı dedi ki sizin yeriniz hazır. Bir diyap ağa çıktı mecliste, yumruğunu vurdu. Biz buraya ölmeye mi geldik, kaçmaya mı geldik dedi. Tunceli, Dersim milletvekiliydi. Bakın nasıl bir birleşme, nasıl bir bütünlük var. Dolayısıyla meclis o yaşlı, sakallı adamın bu lafından sonra yerinden kıpırdayamadı. Top seslerini duyarak oturdu, kaldı. Meclis Ankara'dan açıldı ve bir daha taşınmadı. Bu hattı müdafaa ne? Şimdi ilk tepe Mangal Dağı ki 3-5 tepeden oluşan, 5-6 kilometre, yani dağ deyince bir tepe falan gibi. Hayır efendim, bu kocaman büyük bir yer. Ve bunu siz belli sayıda bir askerle tutmaya çalışıyorsunuz. Ve hava koşulları korkunç Eylül ayı. Üstüne daha da kötü oluyor. Sis falan. Asker önünü göremiyor. O sırada da inanılmaz güçlü, dünyanın böyle güçlü devletlerini arkasına almış bir ordu size saldırıyor. 1, 2, 3, 4, 5 yok. Tutamıyorsunuz. Ve bakın şimdi o 22 günün ilk gününde, gecesinin sabahında karargaha haber geliyor. Mangal Dağı düştü. Bu şimdi inanılmaz bir şey. Zaten o güne kadar da geri çekilmişiz. İlk gecenin sabahı Mangal Dağı'ndan da çekildik. Şimdi bakın Mustafa Kemal'in ve o kurmay heyetinin dahice yaklaşımı. Hemen Divan-ı Harbe o komutanlar gönderiliyor. Bu şu demek, asılacaklar, ölecek o komutanlar demek. Ama Mustafa Kemal Paşa işlemeyi durduruyor. Yani burada çok hoş bir ayrıntı var, bu da pek yazmıyor. Sevgili Kadim Bey'in Sakarya kitabı da var. Mesela orada da çok güzel anlatılır bunlar. Durduruluyor, işlenmesi durduruluyor. Çünkü düşünsenize, komutanların hepsini öldürdünüz mü? Yani ilk tepe gitti ve ordu çökecek. Ama bunu yapmasanız ya birer birer kaybediyoruz falan. İyi de Yunan, o korkunç büyüklükte Yunan ordusu oradan aktı mı Ankara'ya kadar kimse tutamayacak. O halde diyor ki geri çekildiniz, orada durun. İşte şimdi Satıh bütün vatana dönüşüyor ve bakın bu emir buradan çıkıyor. Ama ben orada divanı harbe sevk edilen komutanların da geleceğiyle ilgili böyle bence çok hoş bir anekdot var, onu da söylemek istiyorum. O komutanlara hiçbir şey olmuyor. Mustafa Kemal Paşa özel ne konuştu bilmiyorum ama büyük ihtimalle sırtına vuruyor. Komutan sen devam et, sen iyisin diyor herhalde. Halbuki bakın literatürde ne yazıyor? Divanı harbe sevk edildiler. Ve o komutanlardan bir tanesi Çanakkale'yi savunurken ne yazık ki hani Osmanlı Savaşı kaybetti diye Çanakkale'yi düşmanlara teslim eden komutan. Onun tarihte bir fotoğrafı var. Komutan neredeyse ağlayacak görüntüde. Bu komutan o.
O kadar üzgün ki.
Ve buna Mustafa Kemal Paşa savaştan sonra İstanbul'u teslim alma görevi veriyor. Ve aynı komutanın böyle güler yüzle öyle fotoğrafları var ki o İngilizleri falan uğurlarken tokalaşırken ki fotoğrafı var. Şimdi iki fotoğrafı ben bazı gezilerde bazı konferanslarda yan yana koruyorum. Bakın buradaki surata bakın, şuradaki surata bakın. Ama bu adam divanı harbe götürülen. Dolayısıyla burada tabii ki askerin, halkın çektiği çok şey var, dökülen çok kan var. Çok büyük bir mücadele var ama bu mücadelenin arkasında da inanılmaz böyle zeka oyunları var. Ben bahsetmeden geçemedim.
Peki Mangal Dağı verildi, sonra hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu artık savaş literatürüne girmiş taktiklerden birisi. Sonrasında bu ilk gün yaşandı dediniz. Evet. Ama 22 günden bahsediyoruz. Sonra bir daha hiç toprak vermedik mi? Yine böyle iniş çıkış
zamanı. Hem de nasıl verdi? Bir gecede 7 kez bir tepe kaybedilir ve alınır mı? Bakın hep Yunan'a düşmandır. İşte kaçtı etti. Kaçmış insan 6 kere tepeyi geri alabilir mi?
O da
tabii,
dirençli.
Mesela Halide Edip'in anılarında mı var? İsmet Paşa'ya dönüyor diyor ki Yunanlılar da yaman çarpışıyor yahu diyor. Mustafa Kemal'in meydanda hakkını vermesi vardır. Ya. Karatepe 7 kez el değiştirir mi? Geceden sabaha. Sonunda biz aldık. 22 gün 22 gece. Ama hakikaten o günleri anlamak bence çok çok zor. Çok çok zor.
Bence savaş iki ordunun birbirini tüketme savaşı. Kim önce tükenirse o savaşı kaybediyor.
Ve moralman tükenmekten de bahsediyoruz.
Burada aslında bir psikolojik bazı etkenler var. Birincisi Mustafa Kemal öncelikle halkı hazırlıyor. Yani halk neydi? Halk artık biz kazanamayız. Biz bu ülkeyi zaten ya İngilizlerin himayesine sığınmamız lazım ya Amerikan mandasına sığınmamız lazım. Yani birisi olmadan biz kendi kendimize bu vatanı tekrar kurtaramayız. O Mondros Mutarekesi'nden sonra vatan işgal edilmiş her de Ankara'da dahil birlikler var. Yani Ankara'da şu anda 1. Meclis dediğimiz o meclis İtaati Terakki Kulübü Fransız taburu var. Şu anda direksiyon binası dediğimiz istasyondaki müze haline dönüştüren direksiyon binasında İngiliz taburu var. Ve bunlar Ankara'yı paylaşmışlar. Hangi mahallelerden hangisinde kimler sorumlu paylaşıyor. Yani işgal böyle. Hiç kimse kurtuluşu falan tahayyül ödemiyor. Yani halk bıkmış ve tükenmiş durumda. Ordu da tükenmiş durumda psikolojik. Ben. Ordu yıllardır hep geri çekiyor. Özellikle Balkan hizmetinden sonra ordu artık biz taarruz edemeyiz. Taarruz beyinlerde silinmiş durumda. Yani böyle bir psikolojik travma içerisinde orduda. Meclis de öyle. Mecliste gruplar var. Bu grupların hepsi birileri buraya sığınalım, şuraya sığınalım, şöyle yapalım. Yani Mustafa Kemal'e olan inancı tam olan çok az kişi var. Böyle bir durumda siz çıkıyorsunuz ve milleti örgütlüyorsunuz o kongrelerle. Ondan sonra geliyorsunuz 27 Aralık'ta bir milli mücadele merkezi olarak Ankara'yı tespit ediyorsunuz ve burada da bir meclis kuruyorsunuz. Bu meclis kurulmadan önce de meclise mebusanı buradan giden mebusları da İstanbul'a giderken onlarla konuşuyorsunuz. Orada yapılması gereken, alınması gereken kararlar biliyor çünkü Mustafa Kemal İngilizlerin son meclis mebusanı dağıtacağını ve İstanbul'un fiilen işgal edeceğini biliyor. Bunun için de Mustafa Kemal milletvekili olmasına rağmen ne yapıyor? İstanbul'a gitmiyor, biliyor yani. Hı hı. Ve zaten İstanbul'a gitmesi de çok zor. Çünkü idamla yargılanan bir insan, aranan bir insan, hakkında idam kararı verilen bir insan.
Rütbeleri sökülmüş.
Evet. Ve Mustafa Kemal meclisi kurduktan sonra 12 Ağustos 1921'de orduyu görmek için o cepheye gidiyor. Cepheyi baştan başa dolaşıyor ve o dolaşma esnasında bir acı olay da yaşanıyor. Hı. Mustafa Kemal attan düşüyor ve kaburga kemik kırılıyor. Ve Mustafa Kemal böyle olmasına rağmen kaburgalarla ayakta fazla durmamasına rağmen doktorların tavsiyesiyle bu savaşta yine o bağdaş kurarak, oturarak bu savaşı yine yönetiyor. Çünkü bu savaş Sakarya Meydan Muharebesi Türk milletinin bir dönüm noktası olduğu gibi Mustafa Kemal'in de var olma yok olma savaşı. Eğer Mustafa Kemal bu savaşı kaybetmiş olsaydı tarih sahnesine silinecekti. Çünkü zaten meclisteki o gruplar da Mustafa Kemal'e bunun için 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık yetkisi verdiler. Yani bu savaş aslında bizim yakın tarihimizin en önemli savaşı. Büyük taarruz bu savaşın bir devamıdır aslında. Ama burada biz durdurmasaydık, milli mücadelenin merkezini koruyan bu topraklarda, Ankara topraklarında bu savaşı durdurmasaydık, şu anda belki Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Bu kadar önemli. Bunu hissettiğimiz için bu alanlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, bu alanları tanıtmaya çalışıyoruz. 102 yıl geçmesine rağmen halen tespit edilmeyen şehit mezarları var bu alanda. Müze haline dönüştürmeye çalıştığımız yerler var bu alan üzerinde. Yani daha yapacak çok işimiz var bu alanda. Ama Ankara'nın, başkentin iki tane ilçesinin alanlarında bunlar. Bunlar çok önemli. Yani başkent buraya sahip çıkmalı. Çünkü Mustafa Kemal zaten Ankaralılara, başkentlere, yani o zamanki Ankaralılara güvendiği için milli mücadelenin merkezi Ankara olarak tespit etmiştir. Zaten diyor, ben Ankara'yı diyor coğrafyada kitaplarından değil, tarih kitaplarından öne ve bir cumhuriyet merkezi olarak öğrendim diyor. Mustafa Kemal kendisi bunu ifade ediyor. O Ankaralık hemşerilik verilmesinin nedeni de bu. Ankara Mustafa Kemal için çok önemli ve milli mücadele için, Kurtuluş Savaşımız için de çok önemli.
Bizim
bir
için
yer.
De çok önemli Ankara. Ve Metin Yurdanur'un bir eseri Dua Tepe Anıtı, Sait Rüstem'in Kartaltepe'deki Dur Yolcu Mehmetçik Anıtı, kaidesiyle birlikte 32 metre olduğunda, evet, notun düşmüş sevgili Neslihan burada. Bu herhalde bunlardan da bahsetmeden geçmemeliyiz değil mi Necat Bey, ne dersiniz?
Elbette bahsedelim. Sevgili Yurdanur'a ve sevgili Rüstem'e de selam olsun. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir anıt yapacağımız zaman hemen Ankara'dan kilometrelerce uzaktaki örneğin Viyana atölyelerine başvurmuşuz. Oralarda parçalar halinde yapılmış, buraya gelmiş. Hangi anıtlar? Örneğin Ulus'taki anıt olsun, efendim Kızılay'daki Zafer Anıtı dahil. Hepsi böyle dışarıdan gelmiş. Ama şimdi sizin söylediğiniz anıtlar, ismini verdiğiniz sanatçılar Ankara'da. Atölyeleri de burada. Halen de çok şanslıyız. Üretmeye devam eden sanatçılar bunlar. Polatlı tarafından söz ediyorken Malıköy tren istasyonunda da şu Türk Tarih Müzesi'nin 200 küsür anıtı açılana kadar bir müzedeki en çok heykel grubu oradaydı. 5-6 tane heykel grubu var. Bunların da çoğu Aslan Başpınar'ın. Bu 3 heykel tıraşımız şu anda Polatlı'yı, efendim Sakarya Meydan Muharebesi'nin bu anlarını canlandıran 3 önemli heykeltıraşımız. Ve ben çok mutluyum onları tanıdığım için. Atölyelerine de her zaman randevuyla gidilebiliyor. Ben bazen bu Viyana'da şu dökümhanede yapılmıştır diye bir fotoğraf koyuyorum. Şimdi Ostim'de yapılıyor diye de bir fotoğraf koyuyorum. Dolayısıyla çok değerli anıtlar ve sanıyorum birkaç tepeye daha bu değerli anıtlardan isteniyor. Ve ne yazık ki işte hani sahip çıkmalıyız dedi ya sevgili Kadim Bey. Mesela o dürbünle baktığı tepede bir tane anıtımız yok. Harika, teşekkür ederiz. O Dua Tepe'ye dikilmiş ama şimdi herkes diyor ki Atatürk Dua Tepe'deyken ki. Hayır, yani tarih bu kadar kolay da atlanmamalı. Yani artı mesela bir Gelibolu turu yaptığınız zaman oradaki o anıtlar, şehitlikler, o güzergah sizi çarpar. Oralardaki yazıtlar sizi çarpar. Şimdi tepeyi gösteriyoruz, tepede bakın şu oldu bu oldu falan ama çıkmıyoruz bile bazen. Oraya böyle dört şeritli olmasa da bir düzgününden bir yol olsa, oraya çıktığımızda orada canlandırılmış bir heykel grubu, bir şeyler olsa, rölyefler olsa inanın bu özellikle Pota'nın hamleleriyle çok arttı, çok kişi biliyor falan ama nasıl hani bazı önemli müzeleri bir günde gezemezsiniz derler ya.
Evet.
Polatlı'yı da bir günde gezememeli insanlar. Yani şimdi bir de Sakarya Meydan Muharebesi bugünkü konumuz ama hafif de şeyden bahsetsek. Ankara'nın UNESCO'ya girecek ki bunun en büyük çabayı verenlerden biri yine yanımızda Kadim Bey.
Kültürel miraslar mı?
UNESCO kültürel miras listesine Ankara'dan sıfır alan girmiş durumda. En yakını Gordion gibi bence 100 yıl önce girmesi gereken bir mekan. Hala ya gireceğiz herhalde falan olduğumuz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu topraklar o kadar zengin ki 7'den 70'e malzememiz bol.
Evet, ama işlemeyi bilmiyoruz.
Ya bu orada duruyor ve sadece Sakarya Meydan Muharebesi'nin alanları bile şu anda biz program yaptık mı sabah gidiyoruz akşama bitirip dönüyoruz. Dönememeliyiz.
Tabii,
birinci gün demeliyiz. Mesela Gelibolu'ya bir gidin de bir günde dönün bakayım. Çok zor. Büyük olasılıkla alanların yarıdan fazlasını atlamak zorundasınız. Dolayısıyla ciddi organizasyonlar yapanlar Gelibolu'ya 3 gün yapar. Bir şey söyleyeyim mi? Sakarya'ya 5 gün yapmanız lazım. Çanakkale muhteşem bir başarıdır, muhteşem bir savaştır. Asla küçümsemiyorum ama Çanakkale'nin cephe alanı bu kadar uzun değil ki mesela. Madem dünyanın en uzunu. Burada 106 mı 107 mi? Kilometreden bahsediyoruz. İki ilçeden bahsediyoruz. Bir Ankara meclisten bahsediyoruz. Dolayısıyla Sakarya Meydan Muharebesi'ni anarken örneğin dedi ya Kadim Bey, Ankara'nın içinde İngilizler var. Oysa biz Sevr haritasına baktığımızda ne görüyoruz? Ankara'yı tertemiz görüyoruz. Değil. Yani Sakarya öyle bir zamanda yapıldı ki, Sakarya Meydan Muharebesi'ni verdiğimiz koşullar öyle koşullar ki, bakın burada ben tesadüfen rastladım. İngilizler direksiyon binasına gönderdikleri komutanı Vitol ailesinden seçiyorlar. Vitol ailesi kim? Daha önceleri İzmir'de Lavanten olan bir aileymiş bunlar. İzmir'de ticaret işleri biraz kötü mü gitmiş neyse bilmiyorum. İstanbul'a gidiyorlar. Bu yüzbaşı o aileden, yani Ankara'yı içeriden vurmaya çalışıyor. Halkla yakın, Türkçesi iyidir kötüdür yapar eder diye. Yani bizi her alanda baskı altına almış bir düşmandan,
evet,
topraklarımızı almak isteyen birinden söz ediyoruz. Bunlara karşı meclis içindeki muhalefet çok fazla Mustafa Kemal'e. Ona yetkiyi resmen yavşuna yetki verelim, yenilsin de kurtulalım diye başkomutanlık verilmiş bir başkumandandan söz ediyoruz. Yani koşulları neresinden bakarsanız o kadar ağır koşullar ki, evet, buradan biz çok, bunu çıkarttık.
Çok büyük bir zafer ama Necati Bey'in söylediği de siz de baş işaretinizle ona onayladığınızı anladım ben. Bu iki Dua Tepe anıtı ve Dur Yolcu Mehmetçik anıtı dışında Necati Bey'i destekleyen fikirleriniz olduğunu hissediyorum ben. Yani
beni desteklesin.
İhtiyaç olan yerler var ve
tabii,
sizin öngörünüz mesela nereler, şurada şu olmalı diyebileceğiniz.
Tabii şimdi bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. İşte Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu Sakarya Meydan Muharebesi muharebe alanında en önemli yer Zafertepe. Zafertepe o Mustafa Kemal'in, Fevzi Çakmak'ın, İsmet Ünlü'nün, ondan sonra Kazım Özaltman ve diğer karargah komutanlarının hepsinin bulunduğu, muharebeyi yönettiği bir yer. Ve şu anda elimizde bulunan o günkü fotoğrafların hepsinin çekildiği yer o tepe. O tepe şu anda bomboş. Ben her an Polatlı'ya siz girdiğinizde tepeyi görüyorsunuz. Bütün vatandaşlarımız, gerek karayoluyla gerek trenler gerek hızlı trenler. Geçerken o tepeyi görüyorsunuz.
Ama kimse bilmiyor.
Ama hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bu bir millet için, bir çok ülke için korkunç bir bence. Olay. Evet. Yani orada olaylar yaşanmış ve en önemli tepe, savaşın yönetildiği tepe bomboş. Ve insanlar oraya boş bir taş yığını, bir toprak yığını olarak bakmaları korkunç benim için. Bence en önemli Cumhuriyet'in 100. yılına oraya bir anıt yapılmalıydı. Birincisi o. İkincisi tabii şu anda hiçbir şey mi yapılmıyor? Tabii ki yapılıyor. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ilan edildikten sonra biz 5713 tane şehidimizden bahsetmiştik. Bunun 3500-4000'e yakın şehidimizin mezarları bulundu. Bu çok önemli bir olay. Yani yapılan Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, georadar çalışmalarıyla, gerek bizlerin daha önceki yaptığımız çalışmalarla, gerek diğer insanların, vatansever insanların yaptığı çalışmalarla bu şehitlerimizin gömüldüğü yerler tespit ediliyor. Ve bu tespit edilen yerlerde georadar taramaları yapıyor. Bu şehit mezarlarımızın üstünde de şu ana kadar 2015 yılından günümüze kadar da 8 tane şehitlik yapıldı. Bu da çok önemli. 8 şehitlik yapıldı. Ama bu çok daha hızlı olmalı.
Daha fazla olmalı.
Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılına bazı yerlerin simgesel önemi vardı. Onlar oralar yapılmalı ama olacak diye düşünüyorum. Bizler var oldukça.
Umut var.
Ve evet, Necati Bey gibi, işte Metin Yurdanur gibi, Said Rustem gibi, Aslan Başpınar gibi insanlar, heykeltıraşlarımız oldukça da bunlar olacak. Sivil toplum kuruluşlarımız da artık yavaş yavaş buraya ilgi duymaya başladılar. Buralar olacak mutlaka.
İnşallah.
Hak ettiği yere taşıyacağız bunları.
Sevgili konuklarımızın iyi dileklerini alarak nihayetlendirelim. Madem konu Sakarya, madem bir zaferden bahsediyoruz. Necati Bey, Kadim Bey, son sözler sizde.
Evet, Sakarya Meydan Muharebesi çok önemli dedik. Önemsenmeli dedik. Çok şeyler yapıldığı kesin ama bizi bekleyen çok daha fazla şeyler olduğu da kesin. Bakın 100 yılı aşkın bir süreden bahsediyoruz. Yeni yeni şehitlikler bulunmasından bahsediyoruz.
Siz tümülüslerden bahsettiniz.
Hatta evet, onu bir sonraki programda tümülüsleri alacağım ama bakın şehitliklerle ilgili, eğer bir tarla sürülüyorken şehit kemiği, kafatası çıkıyorsa ve bu derhal çözümlendirilmiyorsa, bu kısım hala bizim ayıbımız olarak duruyor.
100
bu
yıl bir. Sonra.
Evet, şehitlikler. İki, bakın ne mutlu ki halen o günlerden kalan siperler var. Ve biz o siperleri, bir şey söyleyeyim mi, camekan içinde bile korumalıyız.
Korumalıyız.
Tam tersine şu anda hemen yanı başında taş ocağı açabiliyoruz. Ya. Tarla açmaya devam ediyoruz ve bu traktörün o işlediği yer nereyse oraya kadar gidiyor ve biz o taşları alıp efendim bilmem nerenin duvarında kullanabiliyorsak, şimdi burada hep bilinçten falan söz ediyoruz ama bence iki türlü. Bir, devlet el koymalı. İki, vatandaş da sahip çıkmalı. Ama biri birinin böyle 3 kilometre ya da 5 saat arkasından, 5 gün arkasından gelmemeli. Aynı anda güm diye yapılmalı. Bakın halen artık şehit mezarı, o alanlar baştan aşağı elden geçmeli. Bugün yaşıyorsak o günlere borçluyuz. Böyle düşündüğümüz zaman yapılacak hiçbir şeyin fazla geleceğini ben düşünmüyorum.
Hadi Ankara, seferber olalım o zaman bu konuyu.
Haydi.
Yaparız biz bunu. Ne dersiniz Kadim Bey?
Tabii ki, yani Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara'nın başkent oluşumunun 100. yılında bunu başarmalıyız, yapmalıyız.
Yapacağız.
Ben böyle bir önemli bir yılda, yani 2023 yılında Ankara'dan özellikle o alanları görmemiş vatandaşlarımız, görmemiş öğrencilerimiz, okullarımız mutlaka gelmeliler. Kota'ya ulaşmalılar. Kota onlar için var. Bizler orada onlara rehberlik edeceğiz. Onları o alanda dolaştıracağız. Bize ulaştıklarına bir programlarını yapacağız. Her şeyini biz planlayacağız. Ve gelip oralar dolasınlar. Mutlaka Cumhuriyet'in 100. yılına oraları, o Cumhuriyet'in temellerine atıldığı o toprakları hissetsinler. O mevzi taşlarına dokunsunlar. O heykele dokunsunlar. İnşallah. O şehit mezarına mutlaka dokunsunlar.
Kendimize yeni bir seferberlik konusu bulduk o zaman. Bu programda Ankara Ankara'yla biz teşekkür ediyoruz Kadim Bey. İnsanlığın en eski dönemlerinden günümüze kadar onlarca uygarlığın mirasına sahiptir bu topraklar. Tarihe sessizce tanıklık ederken uygarlıkların geçmişine bu coğrafyada ayna tutulur, muhteşem askeri zaferlerle dolu destanlar bu coğrafyada yazılır. Bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak ve hiç unutmamak için biz de bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı topraklar üzerine konuştuk. Ankara'nın bugünkü konukları Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi POTA Müdürü Kadim Koç ve araştırmacı yazar Necati Yalçın'dı. Çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, Teknik Masa'da Gökhan Polat var. Spikeriniz ben Yasemin Pamukçu. Başkent Ankara'dan biz dinleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yolda tarihle iç içe zaman geçirmek üzere Polatlı'ya yolunuzu düşürmenizi rica ediyoruz. Hoşçakalınız. Ankara, Ankara.